satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcıları Bilal Çetin, Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu. Spikeriniz ben Bilal Çetin ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ali Serin'le birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Program boyunca soru, görüş ve önerileriniz için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Değerli dinleyiciler, bugünkü Satır Arası programında konuğumuz KonTV Ankara temsilcisi ve Anadolu
Yayıncılar Derneği
Başkanı Sayın Sinan Burhan. Hoş geldiniz Sinan Burhan.
Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bizleri yurt dışında dinleyen gurbetçilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Çünkü emek, alın teri, bunlar kutsal şeyler. Dolayısıyla da vatanlarından ayrı, gurbette alın teri için, emek için, ekmek için çalışıyorlar. Kendilerine bir kez daha saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz.
Evet, aynen öyle Sinan Bey. Sizin de söylediğiniz gibi yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Başkent Ankara'dan. Sinan Bey, Türkiye ve dünya gündemi yine çok yoğun. Gündemde çok önemli gelişmeler var, çok önemli olaylar yaşanıyor yine dünya gündeminde ve Türkiye gündeminde. Bu konuların satır aralarını sizlerle konuşmaya, paylaşmaya çalışacağız.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz de görüş, soru ve önerilerini bizlerle paylaşabilirler. ABD Başkanı Trump göreve başladı 20 Ocak tarihinde ve Trump çok hızlı başladı göreve. Ardı ardına kararnameler imzalamaya başladı. Ve son olarak imzaladığı bir kararname hem Amerika'da hem de bütün dünyada tartışmalara neden oldu. 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişine yasaklama getirdi. Ve bu 7 ülkenin tümünün Müslüman olması da tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı. Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi alarak başlayalım istiyorum.
Evet, Bilal Bey, aslında Trump'ın yaptıkları malumun ilanı. Biz şaşırmadık. Yani Trump bunları yapacak mı diye sorsaydınız hepimiz derdik ki yapacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçim kampanyasını yürütürken ortaya koymuş olduğu vaatler, vermiş olduğu sözler zaten bunları gerektiriyordu. O zaman da açıklamaları vardı. Diyordu ki işte Meksikalılar, işte bu güneyden gelenler Amerikan ekonomisi için büyük problem diyordu. Müslümanlar büyük problem diyordu. Dolayısıyla da Trump seçim öncesinde bu konularla ilgili açıklamalar yapmıştı ve vermiş olduğu sözleri yerine getiriyor. Bizi şaşırtan belki şu olabilir. Ya işte Amerika'nın bir devlet aklı vardır. Kurulu düzeni vardır. Dolayısıyla da bu kurulu düzen bir yerde devreye girer. Trump bunları yapamaz diye düşünüyorduk. Fakat işin garip tarafı şu. Yani kurulu düzen belki bunları yapmak için Trump'ı getirdi. Hani biz kurulu düzen dediğimiz, bu Amerikan derin devleti dediğimiz yapı ya devreye girsin, Trump'ı çekidüzen versin, ya bu yaptıkları akılla, mantıkla, siyasetle, sosyolojiyle alakası yok değil. Tam tersine belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devleti Trump'ı bir proje olarak getirdi diye düşünüyorum. Çünkü Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman Bilal Bey diyor ki işte biz Orta Doğu'dan çekileceğiz. İşte Meksika'ya diyor bir duvar öreceğiz. Müslüman ülkeler gelmeyecek. Diyor yurt dışında diyor üretim yapan otomotiv firmalarından ilave vergiler alacağız. Türkiye, pardon, Amerika Birleşik Devletleri diyor niye bunlara diyor pazar olsun. Benim anladığım Amerika'nın kendi iç dizaynını, ekonomisini, kültürünü, güvenlik sistemini resetlemek için Trump'ı bir proje olarak getirdiklerini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilecek. Zaten Trump'ın açıklamaları diyor ki bizim Orta Doğu'da bir işimiz yok. Sonra Rusya ile diyor problemimiz olmayacak. Sonra kuzeydeki ülkeler, Baltık ülkeleri kendi başının çaresine baksın diyor. Bu ne demektir? Gürcistan'da ve Ukrayna'da ve hatta daha kuzeydeki ülkelerde Rusya'nın egemenliğinin artacağını biz görüyoruz. Dolayısıyla da Trump bana göre bir proje olarak geldi ve Amerika'nın çöken ekonomisini, savunma sanayini, işte kültürünü yeniden resetlemek için gelmiş bir isim. Mutlaka tartışmalar olacaktır. Tartışmalar olması Trump'ın bunu yapmasını engellemeyecektir. Burada tabii Trump'a şunu tavsiye etmek lazım Bilal Bey. Şimdi göçmenlerden rahatsız. Eyvallah. İşte Müslüman dünyadan rahatsız. Tamam eyvallah ama ya Müslüman dünya Avrupa'ya gitmek için can atmıyordu ki kardeşim. Amerika'ya gitmek için can atmıyordu ki. Siz Taliban'ı ortaya çıkarttınız. Rusya işgal etmeseydi Afganistan'ı Taliban olmayacaktı. Irak'a demokrasi getirdiniz sağ olun. Keşke getirmeseydiniz. Şimdi Irak'a demokrasi getirdiniz. Irak'ı parçaladınız. El-Kaide çıktı. Suriye'ye girdiniz. Suriye'ye demokrasi getirdiniz.
Güya.
Orta Doğu'yu demokrasiye doyurdular. Allah razı olsun. Yani dolayısıyla da bu dostlarımız Suriye'ye de demokrasi getirdiler. O da IŞİD'i doğurdu. Bilal Bey. O zaman şunu söylemek gerekmez mi? Ya kardeşim duvar filan örmeyin. Sadece şunu yapın. Bölgeden çıkın. Bölgenin doğal kaynaklarını Müslümanlara bırakın. Kendi ülke insanları bunu kullansınlar. Burada petrol alalım, doğal gaz alalım diyerek bölgeyi yağmalamaktan vazgeçin. Onun dışında demokrasi filan da getirmeyin. Yani ihtiyaç yok. Şu anda Orta Doğu'da ihtiyaç fazlası demokrasi var. Şu anda Amerikan demokrasisi böyle bir demokrasi. Bilal Bey'e geldiler Libya'da Kaddafi'yi götürdüler. Amiyane tabirle. Ne oldu? Libya 4-5 parçaya bölündü. Şimdi iç savaş başladı. Hani demokrasi gelecekti kardeşim. Dolayısıyla da peki siz bu kadar işgal ederseniz, bölgenin ekonomik ve kültürel kaynaklarını yağmalarsanız, doğal gazını, petrolünü yağmalarsanız, bölge şiddet sarmalına elbette girer. Biz demiyoruz ki efendim IŞİD'in yaptıkları doğrudur. Biz demiyoruz ki El-Kaide'nin yaptıkları doğrudur. Biz bu terör örgütlerini kınıyoruz. Zaten kınıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yahu kardeşim bunlar nasıl çıktı? Şimdi Saddam varken El-Kaide var mıydı Bilal Bey? Soruyorum. Şimdi siz Irak'a demokrasi götürdünüz. El-Kaide çıktı. Afganistan'a demokrasi götürdünüz. Taliban çıktı. Şimdi Suriye'de IŞİD çıktı. Dolayısıyla Avrupalılar da şunu sorgulamaları gerekir. Kardeşim biz nerede hata yaptık? Şimdi Amerikalı dostlarımız önce bölgeyi işgal ediyorlar. Daha sonra işte duvar örüyorlar. Bilmem ne örüyorlar. İşte vize yasakları getiriyorlar. Zaten kimse Amerika'ya gelmeye falan meraklı değil. Hı hı. Sadece adamları bölgede huzurlu bırakın. Yani işte İran'a, işte Sudan'a, Yemen'e. Bölgelere müdahale ediyorsunuz kardeşim. Müdahale etmeyin. Amerikan karşıtlığı artmasın. Sonra siz adamların mallarını elinden alıyorsunuz. Kadın kızlarına tecavüz ediyorsunuz, sürgün yapıyorsunuz, topraklarına el koyuyorsunuz. Bir gecede insanları fakirleştiriyorsunuz. Okula giden çocukların okullarını bombalıyorsunuz. Ondan sonra ortaya ne çıkıyor? Şiddet çıkıyor. Dolayısıyla da bunu inceleyenler aynı zamanda sosyopsikolojik yönünde Bilal Bey bunu incelemeleri lazım. Trump'ın bu yaptıkları belki şuna da vesile olabilir. Bilal Bey onu da söyleyeyim. Şimdi İslamofobi var ya, bugün Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları vardı. Bu Trump'ın yaptıklarının İslamofobi...
Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına girmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum Sinan Bey.
Buyurun.
Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına vize serbestliği, vize yasağı getirmesi diyelim.
Evet.
Bütün dünyada tepkiyle karşılandı. Ancak muhalefet partileri diyor ki neden Türkiye'den hiç tepki yükselmiyor? Niye Türkiye tepki göstermiyor bu olaya diye. Aslında Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'un açıklamaları bu haberleri de yalanlayan bir açıklama.
Tabii bugün çok önemli bir noktaya temas ettiniz Bilal Bey. Şimdi muhalefet istiyor ki ya işte Türkiye çıksın, yüksek perdeden açıklama yapsın. Tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne res çeksin. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la düşman hale gelsin. Trump da ekonomik, sosyal ve siyasal gücünü Türkiye'de AK Parti iktidarını devirmek için kullansın. Biz bunu tecrübe edelim. Yani vatandaşlarımız dinlerken bunun anlamı bu. Yoksa şöyle bir şey yok. Ya işte Türkiye bağımsız bir ülke, büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Aman ha Türkiye çıksın, Amerika res çeksin, hadi yürü ya falan değil. Tamamen Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını bozmak için yapılmış. Buna rağmen zaten Sayın Başbakan Yardımcısı gerekli açıklamayı yaptı.
Aslında sözünüzü unutmayın Sinan Bey. Başbakan Yardımcımızdan önce Sayın Başbakan. Aslında ilk tepkiyi koyan Sayın Başbakanımız.
Öyle mi?
Sayın Başbakanımız İngiltere Başbakanı biliyorsunuz Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret etti.
Evet.
O basın toplantısında hem İngiltere Başbakanı'na hem Sayın Başbakan Binali Yıldırım'a bu soru soruldu. Yani mültecilere yasak getirmesi konusunda ne düşünüyorsun diyor. Orada İngiltere Başbakanı o soruya hiçbir cevap vermedi. Ama Sayın Başbakanımız orada tepkisini net olarak ortaya koydu. Dedi ki Amerika'nın bu tavrı doğru değildir. Mültecilere duvarla örerek bu sorunu çözemeyiz diye açıklaması var. Arkasından da Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'un açıklaması geldi. Aslında Türkiye bu konudaki tavrını ve tepkisini ortaya koydu. Bunu hatırlatalım.
Efendim mutlaka önemli. Dediğiniz gibi Sayın Numan Kurtulmuş diyor ki İslamofobiden kaynaklanıyor bu tür yaklaşımlar. Hı hı. Bunlar doğru değil diyor. Belki şöyle bir hayra da hizmet edecek Bilal Bey. Şimdi Trump'ın uygulamaları Amerika'daki, dünyadaki İslamofobiyi de belki kaldıracak. O kadar marjinal uygulamalar var ki, o kadar ters uygulamalar var ki, bakın Amerika kamuoyu ayağa kalktı.
Evet. Amerika kamuoyunda tabii, Müslümanlara tabii. Ve İslam'a karşı bir sempati
oluşmaya başladı. Farklı toplumsal kesimler tepki koyuyor. Evet. Kardeşim, belki de böyle bir hayra vesile olacak Trump'ın yaptığı açıklamalar. Ama tabii bugün Trump'ın yakınlarındaki bazı isimlerin açıklamaları var. Tabii bunlar bizi üzüyor Bilal Bey. Nasıl üzüyor derseniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika seyahatine gitmeden önce bir açıklaması var. Dedi ki kulağımıza hoş olmayan bazı şeyler geliyor gibisinden. Obama döneminden şu Trump göreve geldiği andan itibaren Bilal Bey, Obama döneminden daha fazla YPG'ye silah verilmiş. Bunu size söyleyeyim. Çok ilginç bir şey. Artı Obama'nın Trump'ın danışmanları YPG'ye olan desteğin artarak sürmesi gerektiği yolunda açıklamalar yapmaya başladılar. Hı hı. Ve şu anda YPG'ye çok ciddi manada silah yardımı yapılıyor. Şimdi benim burada bir güvenli bölge oluşturalım filan deniliyor ya Bilal Bey. Acaba bu güvenli bölgeyi Türkiye ile mi oluşturacak, yoksa YPG ve PYD ile aynı Kuzey Irak'taki fiili durumu bölgeye yayacaklar mı? Şimdi biz her ne kadar inşallah bir atasözümüz var Bilal Bey. Gelen gideni aratır diye. İnşallah Obama şöyle kötü böyle kötü filan dedik. Trump'tan da çok ümitliydik. Hı hı. Ya da öyle olmak istiyorduk, en azından onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Trump'ın yakınlarının bazı açıklamaları çok da ümitli olmamamız gerektiğini bize hı hı. ortaya koyuyor. Demek ki Türkiye gene kendi göbeğini kendi kesecek. Milli bir ülke olmanın, milli bir devlet olmanın gereğini biz yerine getireceğiz anlamına gelir.
Sayın Sinan Burhan, şunu da hatırlatmak istiyorum. Trump'ın bu kararını açıkladığı günün, ertesi evet. günü Kanada'da bir camiye saldırı gerçekleştirildi ve camide namaz kılmakta olan 6 tane Müslüman şehit edildi, öldürüldü.
Evet.
Bu olay da çok enteresan. Çünkü Kanada mültecilere kapılarını açacağını ifade etmişti. Bu açıklamanın hemen ardından Kanada'da böyle bir saldırı olması manidar değil mi?
Manidar şu anlama geliyor. Ben az önce dedim ki Trump'ın bir Amerikan derin devletinin projesi olma ihtimali çok yüksek. Bilal Bey, yani seçim öncesinde normal şartlarda Trump'ın eylem ve söylemlerine bakan birisinin Trump'a oy vermemesi gerekir. Hı hı. Açıklamaları, eylemleri, söylemleri, ama Trump seçimi kazandı ya da kazandırıldı. Şu anlama geliyor. Herhalde deniliyor ki Kanada Amerika'nın arka bahçesi.
Evet.
Bunu görüyoruz. Hı hı. Eğer Müslümanlar buraya gelirse Amerikan derin devletinin Kanada ile işbirliği halinde yapmış olduğu bir eylem olabilir. Bu ihtimaldir. Hı hı. Çünkü şunu demek istiyor. Ya Kanada yönetimine bir mesaj veriyor. Diyor ki aklınızı başınıza alın. Siz öyle özgür mözgür bir ülke falan değilsiniz. Kardeşim, size burada rahat yok. İki, Müslümanlara da oraya gitmesi muhtemel Müslümanlara, mültecilere de diyor ki size Kanada'da huzur yok. Sakın buraya gelmeyin. Buraya gelirseniz, yani düşünün ki Kanada, Bilal Bey, liberal bir ülke. Özgürlüklerin en üst noktada olduğu bir ülke olarak biz biliyoruz Kanada'yı. Yani böyle bir ülkede böylesine bir eylem, anlaşılıyor ki İslam dünyasına, Müslümanlara verilen bir mesajdır. Kardeşim sakın buraya gelmeyin. Buraya gelirseniz çok ağır sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. Yine Bilal Bey benim dediğim noktaya geliyor. Bakın, şimdi Amerika Birleşik Devletleri hem dövüyor hem bağırıyor. Ya kardeşim, diyoruz ki bölgeden çekilin, Müslümanları rahat bırakın, o zaman ben engel olayım. Diyorum ki bir vatandaş olarak sakın Amerika'ya gitmeyin, beni de nöbetçi tutun Amerikan sınırında. Kimseyi sokmayayım yani. Bu kadar net söylüyorum. Niye? Kardeşim kimse gitmez zaten. İnsanlar kendi vatanlarını, memleketlerini, bayraklarını, yuvalarını niye terk etsinler? Ya bugün siz burada Suriye'de 5-6 milyon göçmen var. 3 milyon insan Türkiye'ye niye gelsin kardeşim? Onların da çocuğu var, çoluğu var, okulu var, işi vardı, düzeni vardı. Bugün gelip Ankara'nın sokaklarında çocuklar niye dilencilik yapsın? Şimdi Batılılar bu kadar ikiyüzlüdür. Bu kadar sahtekar, demokrasi, momokrasi falan yok Bilal Bey. Dolayısıyla da yani bu kadar gözyaşı katliama neden olacaksınız? Arkasından da diyeceksiniz ki ya buraya gelmeyin, Müslümanlar katil, Müslümanlar cani. Ya Müslümanlara yapılanların %1'si Amerikan toplumuna, Avrupa toplumuna yapasın bakalım ne olur. O yüzden Batılılar samimi olarak şunu söylesinler. Kardeşim biz sizi istemiyoruz. Eyvallah, istememe hakkınız var. Buna da saygı da duyuyorum. Biz de gitmek istemiyoruz zaten. Ama işgalden vazgeçin. Katliamdan vazgeçin. Orta Doğu'da petrol hatlarını çizeceğiz diye. İsrail'in güvenliğini sağlayacağız diye. Bakın Bilal Bey, Suriye meselesi, Irak meselesi, etnik ve mezhep temelinde devletçikler ortaya çıkartmak ve bunu da iç savaşa sokarak en az bölgeyi 40 sene, 50 sene kan gölüne çevirmek istiyorlar. Dolayısıyla da ki buradaki amaç İsrail'in güvenliğidir. Buradaki amaç Akdeniz'e açılacak bir enerji hattıdır. O yüzden Orta Doğu'yu kan ve gözyaşına buluyorlar efendim.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, satır arası programında konuğumuz KON TV Ankara temsilcisi Sayın Sinan Burhan. Ben telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 Sinan Bey, Amerika ve Trump meselesini tartıştık, konuştuk.
Evet.
Tabii önemli bir konu da Yunanistan meselemiz var.
Evet.
Son bir haftadır Türkiye'nin tartıştığı en önemli konulardan birisi Yunanistan meselesi. Yunanistan, Türkiye'nin iadesini talep ettiği 8 FETÖ'cü darbeci askeri iade etmeme kararı aldı. Ve bu kararın ardından Türkiye-Yunanistan ilişkileri iyice gerildi.
Evet.
Son olarak Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Genelkurmay Başkanımız Hulusi ve Akar kuvvet komutanlarımızla beraber Ege adalarında dolaşması, Ege Denizi'nde dolaşması savaş gemileriyle Yunanlıları acayip kızdırdı. Aslında orada normal bir tatbikat, normal bir denetleme yapıyordu Genelkurmay Başkanımız. Ama tabii Yunanlılar her zaman olduğu gibi havadan nem kaptılar diyelim. Ve bu olayı bir krize dönüştürdüler.
Evet.
Türkiye-Yunanistan ilişkileri zaten yıllardan beri sorunlu. Bir ara düzeliyoruz, tekrar sıkıntıya giriyor. Yunanistan'ın bu FETÖ'cü askerleri iade etmemesi, asker de demeyelim onları aslında da, darbeciler diyelim, FETÖ'cü darbecileri iade etmemesi nasıl yorumlamak gerekiyor?
Ben öncelikle şunu söyleyeyim Bilal Bey. Tabii Yunanistan ile son 10 yılda, son bir seneyi geriye bırakır, çok üst düzey diyaloglarımız oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci Yunanistan'da olan diyalogumuzu pozitif yönde etkiledi. Hatta Yunanlıların milli savunmaya harcamış oldukları paralar azaltıldı. Hı hı. Çok da memnun idiler. Türkiye'nin de Yunanistan'a yönelik, adalara yönelik taleplerinde bir gerileme oldu ya da dillendirmedi diyelim. Hı hı. Fakat tabii son dönemde bu 15 Temmuz darbe süreciyle birlikte FETÖ'cülerin Yunanistan'ı kullanarak Avrupa'ya geçmesi, Yunanistan'a sığınması, Türkiye ile Yunanistan arasındaki son dönemdeki bahar havasını maalesef kışa çevirdi.
Evet.
Fakat benim şahsi kanaatim, Türkiye'nin sadece FETÖ ile ilgili bu bir operasyon ya da işte tatbikat yaptığı kanaatinde değilim. Burada gözden kaçan bir gerçek var Bilal Bey. Şu anda Akdeniz'de ve Ege'de bulunmaması gereken Yunan askerlerinin bazı adalarda olduğunu biz biliyoruz.
Evet.
Bu çok önemli bir nokta. Yani bana göre FETÖ olayından da önemli bir olay. Neden? Türkiye'nin burnunun dibindeki adalarda Yunan askerlerinin gözükmesi ki uluslararası anlaşmalara da aykırı bir durum.
Normalde o adaların askersiz olması
lazım tabii. Ve son dönemde Bilal Bey, bununla ilgili çok ciddi bilgiler var. Yunan askerleri şu anda o adalarda bulunuyor. Dolayısıyla da bence Genelkurmay Başkanımızın bu tatbikatında bunun da rolü olduğu kanaatindeyim. FETÖ ile ilgili tavır sadece yani çok basit kalır bence. Bu işte iki ülkenin neredeyse savaşa girecek noktada bir hava oluşturulmaz. Böyle bir şey olmaz ama Yunan basınındaki yazıları ben de okuyorum. Çok ajitatif bir dil kullanılıyor. Türkiye'nin saldırgan bir duruma geçtiği falan bahsediliyor. Burada asıl dikkat çekmemiz gereken Bilal Bey, bu adalardaki Yunan askerleridir. Buna bakmamız lazım. İkincisi de Yunanistan'ın bu tavrının arka planında bana göre Avrupa Birliği vardır. Yunanistan öyle tek başına Türkiye'ye meydan okuyacak bir ülke değildir. Avrupa Birliği Yunanistan'a baskı yapmakta ve dolayısıyla da Yunanlılar bundan dolayı vermek istememektedirler. Yoksa şöyle düşünün, Yunan devlet aklı Türkiye ile ters düşmeyi gerektirmez. Siz bakın kardeşim, iflas etmiş bir ülkesiniz Bilal Bey. En büyük ihracatınız, işte ithalatınız, ticari ilişkileriniz şu anda Türkiye ile. Dolayısıyla da Türkiye gibi ticari bir potansiyeli yok saymak, üstelik de askeri bir hareket çerçevesinde ilişkilerin kötü bir noktaya gelmesi Bilal Bey, fevkalade yanlış bir hamle. Dolayısıyla da Avrupalılar, Yunanistan'ın da biliyorsunuz ekonomik krizi var şu anda. Batak bir ülke, iflas etmiş bir ülke. Dolayısıyla da Avrupalılar Yunanlılarla arka plandan sufle veriyorlar. Diyorlar ki bunu verme. Vermiyorlar. Durum
sizi,
budur.
Sizi destekleyen bir şey söylemek istiyorum. Aslında buyurun. Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın açıklamaları medyaya yansıdı. Yunanistan Başbakanı Tsipras aslında bu FETÖ'cü darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi mesela yönünde görüşleri vardı. Medyaya açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendisini aradığında FETÖ'cü darbecileri iade edecekleri konusunda söz verdi. Ama ne olduysa son anda bu kararından vazgeçti. Ve sizi destekleyen bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Yunanistan bu kararı verdikten sonra en büyük alkış Alman medyasından geldi. Niye? Çünkü Almanya'yı da rahatlattı bu karar. FETÖ'cü askerlerin iade edilmemesi konusunda. Almanya'dan da çünkü bizim isteyeceklerimiz var. 40 tane FETÖ'cü darbeci asker şu anda Almanya'ya sığınma talep etti. Ve onları bize vermek istemiyorlar. Muhtemelen Yunanistan'ın kararını emsal gösterecekler. Almanya'da iade etmeyecek. Sizin de dediğiniz gibi Yunanistan'ın ipi aslında Avrupa Birliği'nin ve özellikle Almanya'nın elinde. Avrupa Birliği ve Almanya ne derse onu yapmak zorunda. Hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hem Milli Savunma Bakanımız, hem de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söylediler. Yunanistan'ın verdiği bu karar hukuki bir karar değil, siyasi bir karardır. Çünkü hukuki bir karar olsaydı iade etmek zorundaydı. İade etmesi gerekirdi. Ama siyasi karar olunca iade etmiyor. Şeyde çok haklısınız. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarımızın Ege'deki bu denetlemeleri FETÖ'cülerin iade edilmemesiyle alakası yok. Oradaki dediğiniz gibi Yunan askerleriyle, adalarda bulunan Yunan askerlerine bir tepki olarak da bu yapılmış olabilir. Ve çok doğru bir hareketti. Bugün de biliyorsunuz bazı Yunan botları Türk karasularına giriş yapmışlar. Bizim karasularımızı ihlal etmeye kalkmışlar. Tabii bizim güvenlik güçlerimiz de gereken cevabı vermişler onlara. Aslında Türkiye, Yunanistan iki komşu ülke olarak dost ilişkiler geliştirmesi gerekirken Yunanistan'ın bu yanlış tavırları neticesinde ilişkilerimiz bozulma noktasına doğru
Bilal
gidiyor.
Bey, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yalnız ilginç olan bir nokta var. Şimdi Merkel Türkiye'ye geliyor, biliyorsunuz. Yani İngiltere Başbakanı da
geldi gitti.
Theresa May de Türkiye'ye geldi. Merkel de Türkiye'ye geldi. Şimdi işin garip tarafı şu.
İngiltere Başbakanı biliyorsunuz gitti. İlk ABD başkanlığına seçilen Trump'la görüştü. Daha sonra Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu da Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunun göstergesi bence.
Vallahi Bilal Bey, aynen ona katılıyorum. Fakat hani bu işte bir İngiliz oyun olmasın da. Yani çünkü bunların gelmesi hayır alamet gibi de değil. Çünkü İngilizler Sinan biliyorsunuz. Hep masada kazanıyor.
Sözünüzü balla keseceğim. Fransa Paris'ten Mustafa Ertuğrul isimli dinleyicimiz aramış. Evet. Buradan Fransa'ya, Paris'e ve Mustafa Ertuğrul Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Sinan Burhan Bey'in söylediklerine katılıyorum diyor. Çok doğru tespitlerde bulundu Sinan Burhan Bey diyor. Bir Türk çocuğu olarak duygulandım ve teşekkür etmek istedim diyor. Biz de kendisine teşekkür
ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz
selam
efendim.
Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
Şimdi Bilal Bey, bu Merkel'in Türkiye ziyareti önemli. Yani şunu çözmekte ben güçlük çekiyorum. Şimdi Merkel'in Türkiye'ye gelmesinin en temel nedeni iade ve geri kabul anlaşması var. Şimdi Almanya'da da siyaseten şu anda Merkel zor durumda. Bir de Avrupa'nın bütün yükünü Almanya'nın çekmesi nedeniyle Alman kamuoyu Merkel'i ve Alman hükümetini çok eleştiriyor. Diyorlar ki ya Avrupa'nın bütün yükünü biz çekiyoruz. İşte Soğuk Savaş döneminden kalmış ülkeler, Doğu Avrupa ülkeleri, komünist bloktan kalan ülkeler bize ekonomik yoksulluk getirdi, kültürel yozlaşma getirdi. Ya biz niye bütün bu yükü çekiyoruz? Bir de Yunanlıların bu kadar borcunu biz çekiyoruz filan diyorlar. Üstüne üstlük de Avrupa'ya giden göçmenler var. Evet. Bu göçmenler Avrupa'da hem ekonomik hem de kültürel sorunlar ortaya çıkartıyorlar. Bilal Bey, ben Düsseldorf'a gittim. Orada Avrupa'da bir seyahatimiz oldu. Düsseldorf'a baktım. Parklar ki Düsseldorf'un Mettmann kasabasında parklar, itfaiye binası, bunların hepsi mültecilerle dolu. Ya bunların işi yok, aşı yok, kültürel entegrasyon sorunu var, ceplerinde parası yok. Bir müddet sonra ya bu hırsız olacak, ya gasp olacak, ya başka bir şey olacak. Siz bunu nasıl eriteceksiniz? Avrupalılar bundan çok korkuyorlar. Dolayısıyla da bu Yunanistan'la olan krizden sonra ve Almanya'daki bu iade olmamasından sonra Türkiye'nin geri kabul anlaşmasından vazgeçebileceği ve sınırlar açabileceği noktasında endişeleri olduğu için
kabuslar görüyorlar.
Evet. Merkel Türkiye'ye kadar geldi. Ya kardeşim benim anlamadığım bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Sen madem Türkiye'nin bu geri kabul anlaşmasından çok çekiniyorsun, göçmenlerin iade edilmesinden rahatsızlık duyuyorsun, o zaman niye Türkiye ile ilişkileri önemsemiyorsun? Başka bir hataları, ya sadece o değil, Can Dündar'ı tutuyorlar, sahip çıkıyorlar. Ve bırakıyorsunuz PKK'nın yurt dışındaki unsurlarını destekliyorlar, parlamentolarında gezdiriyorlar. Avrupa'nın bütün ülkelerinde. Ya kardeşim bir tane şehit ailesine yönelik taziye mesajınız yok ki. Yani bu kadar PKK'yı önemsiyorsunuz. İşte Avrupa Parlamentosu'nda sergi açtırıyorsunuz, bayraklarını ortaya koyuyorsunuz. Öte yandan Türkiye geri kabul anlaşmasından vazgeçerse şeklinde bir endişeniz var. Kaldı ki ben Türkiye'deki mülteci sorununu bir insan hakları olarak da görüyorum. Sadece siyasi ve diplomatik bir kazanım olarak ya da araç olarak görülmesi de yanlıştır Bilal Bey. Biz Müslüman insanlarız. Ensar ve muhacir kardeşliği çerçevesinde biz buna bakmakla yükümlüyüz.
Zaten de bakıyoruz Sinan Bey. Tabii. Bugün bir haber gördüm mesela. Buyurun. Ben. Almanya değil, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamındaki mülteci sayısı toplasanız 1 milyonu bulmuyor. Türkiye tek başına 3 milyon Suriyeli mülteci kardeşine kapılarını açmış. Bunu görmezden geliyorlar ama.
Şimdi
işte Kanada Başbakanı 4 evet. tane mülteciyi aldım diye onlarla tören yapıyor, basın toplantısı düzenliyor, medyada bunu servis ediyorlar, PR çalışması yapmaya çalışıyorlar.
Türkiye'dekiler de bunu işte Aslı Aydın Paşıtbaş gibi isimler büyük kahramanlık olarak yazıyorlar. Bu tuhaf bir durum.
Evet.
Bir de Bilal Bey, şöyle bir durum var. Avrupalılar şunu bilmeleri lazım. Türkiye 3 milyon insanı barındırıyor. Türkiye bir istikrar adası olursa Avrupa istikrara kavuşur. Kardeşim Türkiye'de istikrarsızlık olursa Suriye ile Avrupa Birliği komşu olur. Bunu istemiyorlar.
Evet.
80 milyon nüfusumuz var Bilal Bey. 80 milyon Avrupa'ya akmasını istemiyorlarsa güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'den yana olmak durumundadırlar. Hı hı. Aksi takdirde kaos. Bakın milattan önce 475 yılında Bilal Bey kavimler göç oldu. Ne oldu? İşte Orta Asya'daki Türkler, Astırgotlar, Vizigotları, Avarlar, Kıpçaklar sürdü. Karadeniz'in kuzeyinden Macaristan, oradan Viyana, Avusturya. Ne oldu biliyor musunuz? Batı Roma yıkıldı kavimler göçü nedeniyle.
Evet.
Bizim fethettiğimiz Doğu Roma'ydı. Bizans'ta da 1453'te. Ya kavimler göçü milattan önce 475 yılında başladı. Onu da Türkler başlatmıştı. Avrupa'yı paramparça etti. Şimdi ikinci kavimler göçünü Türkiye başlatırsa Avrupa diye bir devlet kalmaz. Zaten yaşlı bir kıtadır. Ekonomik ve sosyal olarak geriye doğru giden bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'nin kıymetini bilmeleri lazım. Türkiye bir huzur adasıdır. Türkiye şeyin Avrupa için bir güvencedir. Bakın 3 milyon insan burada. Sadece 3 milyon değil. Diğer göçmenler şunlar bunlar Irak'tan, Libya'dan, şundan buradan gelip belki 5 milyon insan var. Bu kadar insanı barındırıyor.
Evet.
Ama burada bir huzursuzluk olursa 80 milyon Avrupa'ya doğru göç ederlerse o zaman Avrupa diye bir ülke kalmaz. O yüzden akıllarını başlarına almaları lazım. Türkiye ile iyi geçinmeleri lazım. Elbette Türkiye Avrupa Birliği'nden kopsun.
Terör örgütlerini desteklemeleri
lazım. Biz şunu demiyoruz. Avrupa Birliği'nin bizim yine yönümüz batıdır. Onu söyleyeyim Bilal Bey. Biz hani doğuya mı döndük falan dönüyor. Doğuya falan dönecek bir şey yok. Doğuda neye döneceksin? Rusya, Çin'e mi döneceksin? Rusya'da ekonomik durum biraz petrol fiyatları düşse ülke iflas ediyor. Türkiye ile domates, biber fiyatları nedeniyle Türkiye ile barıştı. Ben ne Rusya'sından bahsediyoruz? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla da bizim yine yönümüz Bilal Bey batıdır. Evrensel hukuktur, hukukun üstünlüğüdür. Avrupa'dır. Ancak Avrupalılar bizi tebaa görmekten vazgeçmeleri lazım. Bugüne kadar ne olmuş Bilal Bey? Elini kolunu sallayan Türkiye'ye gelmiş. Efendim işte telefon açmışlar Almanya'dan bilmem ne Yeşiller Parlamentosu'ndan arkadaş geliyoruz hasta hapishaneye ayarlayın gidip ziyaret edeceğiz. Bir de Türkiye'de basın açıklaması yapmış. Türkiye'deki medyada bir de onları anlamış güllemiş. Türkiye'ye bir köle muamelesi yapmışlar Bilal Bey. Dolayısıyla da bu nokta önemli. Biz bu noktadan Avrupalılarla eşit bir hukuk istiyoruz. Biz bir köle hukuku istemiyoruz. Bir tebaa hukuku istemiyoruz Bilal Bey.
Evet.
O yüzden önemsiyoruz efendim.
Sinan Bey, sizin bir şapkanız daha var. Conti ve Ankara evet. Temsilcisiniz ama aynı zamanda Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanısınız.
Evet efendim.
Anadolu medyasını temsil ediyorsunuz.
Evet.
Conti başta olmak üzere diğer Anadolu yayıncılarının temsilcisiniz. Referandum geliyor. Referandumda yerel medya nasıl bir rol oynayacak? Yurt dışında bizi dinleyen vatandaşlarımız da var. Konyalı, Kayserili, Rizeli,
evet.
Nevşehirli, Yozgatlı, Ankaralı, Afyonlu. Yerel medya ne yapacak bu referandumda?
Bilal Bey, gerçekten bu soruyu sorduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Tabii yerel medya ve Anadolu medyası ülkemizi ilgilendiren sosyal olgu ve olaylarda taraftır. Bizler sadece yerel medyanın teknik hukuki sorunlarını çözmek için kurulmadık.
Yerel medya derken sayalım isterseniz hangi yerel medya önemli?
Gazeteler, televizyon ve radyolar eğer isim isim soruyorsanız
örneğin
Çay TV'yi söyleyebiliriz Rizeliler için. Konya Kon TV'yi söyleyebiliriz. Kayseri'de TV Kayseri'yi söyleyebiliriz. Afyon'da Kanal 3'ü söyleyebiliriz. Adana'da Koza TV'yi söyleyebiliriz. İşte ondan sonra Edirne'de Edirne TV, Kocaeli'de Kocaeli TV, Sakarya'da SRT televizyonu söyleyebiliriz. Mersin'de Kanal 33
evet,
televizyonu,
bu yerel televizyonlar, yerel medya referandumda
evet,
nasıl bir
tavır sergiliyor? Elazığ'da Kanal Fırat. Şimdi evet. Söyledikçe aklıma geliyor evet. Bilal Bey. Bir kapaştınız, diğerlerini küstüreceğiz.
Tabii diğerlerini
neyse,
de sayalım.
Biz yine de söyleyelim. Şimdi bizler diyoruz ki kardeşim Türkiye çok kritik bir süreçten geçiyor. Türkiye koalisyonlardan kurtulması gerekir. Türkiye'nin büyümesi ancak siyasi istikrarlı olur. Bakın Bilal Bey, siyasi istikrar olduğu zaman Türkiye büyümüş. Menderes dönem 1950'li yıllarda yol yapılmaya başlamış. Ankara'nın dibindeki Sarıyer Barajı var. Sarıyer Barajı'ndan rahmetli Menderes için bir yer yapmışlar kayanın üstünde. Buraya Menderes'in kayası diyorlar. 1950'li yıllarda baraj yapılmış. Türkiye'de elektrik yok, su yok, bir çim üretilemiyor. Dolayısıyla da onun da ötesinde gelelim 80'li yıllara Bilal Bey. 80'li yıllarda rahmetli Özal zamanındaki hatırlarsınız köyde muhtarın evinde telefon vardı. En basitinden. Herkesin evine telefon geldi, renkli televizyon geldi. Dolayısıyla ihracatı öğrendik, ithalatı öğrendik, doları öğrendik, euroyu öğrendik. Dolayısıyla da 2002 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'de gerek havaalanları yapılmaya başladı, deniz yolu, tren yolu unutmuştuk Bilal Bey. Abdülhamit'ten kalma bir tren yolu vardı. İşte bugün Doğu Güneydoğu'da atın eşeğin katırın girmediği yerler havaalanı yapıldı. Hükümet bunları yaptı. Niye tek parti iktidarı, siyasi istikrar? O yüzden biz siyasi istikrarı önemsiyoruz. Bugün Tayyip Erdoğan var, yarın yok. Bu meseleyi Tayyip Erdoğan ekseninde tartışmak yanlıştır. Bu sistem ülkeye istikrar getirecek mi? Demokrasinin kalitesini artıracak mı? Yargı bağımsızlığına müdahale var mı, yok mu? Diktatörlük mü olacak, olmayacak mı? Biz bunların olmayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de güçlü bir siyasi istikrar gerekiyor. Türkiye'nin koalisyonlardan kurtulması gerekiyor. Bölgede Türkiye'nin bir huzur adası olması için güçlü bir yönetim olması lazım. O yüzden biz de başkanlık sistemine evet dedik. Anadolu kanalı olarak başkanlık sistemi lehinde yayınlar yapıyoruz. Elbette hayır diyenlere de ekranlarımız açık. Buyursunlar. Belki onların gerekçeleri haklıdır. Ama bizim baktığımız pencereden evet demek ülkeye hayır getirecek. Biz öyle diyoruz. durum budur. Bizleri de yurt dışından, gurbetten izleyen gurbetçilerimize, emekçilerimize Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz. Hiç değilse bir selamımızla belki rahatlayacaklar. Vatan özlemleri giderilecek Bilal Bey. Ben size teşekkür ediyorum.
KonTV Ankara temsilcisi ve Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sayın Sinan Burhan, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Yapımda emeği geçen arkadaşlarım Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımda Ali Serin ile birlikte ben Bilal Çetin, hepinize Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır Arası.